Ayrım 12. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 133. Bölüm 8. Yalanı yaşayanlar, sahtekarlar, dolandırıcılar ve Münchhausen sendromlu bireyler. Ben süper bir yalancıyım. Asla doğruyu söylemem. Ferdinand de Mara. Sahtekarlık patolojik yalanın en uç noktasını temsil eder. Sahtekarlar yalanı yaşarlar. Oynadıkları her rol için yeni isim ve kimlik benimserler. Bazıları dolandırıcı özellikleri de gösterirler. Münchhausen sendromlu bireyler hastaymış gibi rol yaparak doktorları kandırırlar. Birçok açıdan sahtekarlara benzerler. Bu bölümde sahtekarlar, dolandırıcılar ve Münchhausen sendromlu bireylerle ilgili hikayelerin üzerinde durup onların davranışlarını psikolojik bakış açısından yorumlamaya çalışacağım. Sahtekarlar. Tıp literatürüne psikiyatrik tedavi görmüş sahtekarlarla ilgili çok sayıda hikaye geçmiştir. Deutsch 1955, Dupont 1970, Finkelstein 1974, Vincent Beek ve Nitzan 1968. Aşağıdaki hikayeler zamanında basına yansımış sahtekarların hikayeleri arasından özenle seçilmişlerdir. Büyük sahtekarların hikayesi. İçinde bulunduğumuz yüzyılda hatta belki de gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcı Ferdinand Waldo de Mara'dır. 1922-1982. De Mara'nın maceraları 1952 yılında Life'da yayımlanan bir makale yoluyla ülke çapında öğrenilmiştir. McCart 1952. Yıllarca Kanada Kraliyet Donanması'nda tıp doktoruymuş gibi çalışmıştır. Sahtekarlığı tıp alanındaki yetersizliğiyle değil de ağır yaralı Korelileri tedavi etmekte gösterdiği başarı neticesinde ortaya çıkmıştır. Operasyonlar de Mara'nın görev yaptığı Kanada Deniz Destroyeri Cayuga'da gerçekleştirilmiştir. Kalbe yaklaşık 1 santimetre yakınlıktaki kurşunları başarıyla çıkarmış, pnömoktomi ciğerin çıkarılması ameliyatlarına girmiştir. Sansasyon yayılmış, de Mara'nın kötü yönü tüm ülkede duyulmuş ama de Mara mahkemeye verilmemiştir. Adına çek yazılarak Kanada Kraliyet Donanması'ndan atılmıştır. Daha önceden de dolandırıcılık yapmıştır. Öğretmen olarak çalışmış ve Amerikan ordusuna yazılmıştır. İzin almadan ordudan ayrılmış ve donanmada adı çıkmıştır. Daha sonra donanmadan da firar etmiştir. Orduda çalıştığı zamanlar edindiği tecrübe onun donanma subayı olarak dolandırıcılık yapmasını kolaylaştırmıştır. De Mara'nın geçmişi araştırıldığında kendisini doktoralı psikolog, üniversite dekanı, öğretmen ve Teksas hapishane müdürü olarak yutturduğu ortaya çıkmıştır. Şaşırtıcı olan her rolü üstün başarıyla yapmış olmasıdır. Olay bir şekilde ortaya çıktığında ya da sıkıldığında soluğu Massachusetts Lawrence'de yaşayan ailesinin yanında almıştır. Ailesiyle ilişkisi iyidir fakat de Mara'nın ne yaptığıyla ilgili bilgilerin olup olmadığı bilinmemektedir. Life'da çıkan makale daha sonra çok satan kitaplar listesinde yer alan Robert Crichton'un 1959 kaleme aldığı de Mara'nın biyografisine konu olmuştur. Hikaye 1960 yılında filme çekilmiştir. Büyük Sahtekar adlı filmin başrolünü Tony Curtis oynamıştır. Crichton 1959B yazdığı biyografi için bilgi toplamak amacıyla de Mara'nın seyahatleri, ilişkileri ve hayal kırıklıklarını içeren araştırmalar yapmıştır. De Mara'nın çocukluğu kelimenin tam anlamıyla sevgi, zenginlik ve rahatlık içinde geçmiştir. Her şeyi istediği gibi olmasına alışmış, hayal kırıklığına uğradığında öfkelenmiş, bu yüzden diğer çocukların tepkisini çekmiştir. Bir müddet Katolik bir kilisede rahibe yardım ettiği için büyüyünce rahip olması beklenmiştir. De Mara 11 yaşına geldiğinde babası her şeyini kaybeder. Aile yoksullaşır. De Mara 15 yaşına geldiğinde kız kardeşi Ellen beyin travmasından ölür. De Mara bu olaydan bir ay kadar sonra manastıra kapanmak üzere evden kaçar. Biyografisinin yazılması ve filme konu olması ile ünlenen de Mara, hastane papazlığı yaptığı güne kadar sahtekarlığa devam eder. 1982 yılında 60 yaşında kalp krizinden ölür. Sifakis 1993. Demara istediği her şeyi elde edebilecek zekaya sahip biridir. Neden sahtekarlığı seçmiştir? Nedenler tartışmaya açıktır. Demara'nın kendisine bunun nedeni sorulduğunda, "Çünkü ben henüz çürümedim," diye yanıtlamıştır. Ayrıca alçaklıktan başka bir şey değil diye eklemiştir. Olay kuşkusuz bu kadar basit değildir. Demara sahtekarlığı boyunca hep iyi kalpli ve yardımsever olmuştur. Savaş pilotunun hikayesi. Eski bir pilot olarak o adayı bombalayarak saf dışı edeceğim. Kasabada oyunu bana vermeyecek bir kişi bile kalmayacak. Duke Tully, seçkin askeri kimliğinde kullanarak atıp tutuyordu. Duke Tully'nin evi Kore ve Vietnam savaşlarında aldığı şilt, madalyon ve resimlerle doluydu. Partilerde ve toplantılarda dört meşe yaprağı figürüyle süslü, mor renkli kalp şeklindeki hava kuvvetleri amblemini ve çarpı şeklindeki uçuş işaretini taşıyan ABD hava kuvvetleri üniformasını giyerdi. Tüm politik gücünü yönettiği iki büyük gazeteden alan Tully için bir arkadaşı tam bir subay demişti. Kaçınılmaz olarak Tully tüm rakiplerini sollamış, hepsinin oylarını çalmıştı. Gerçek hayatta Tully orduya hiç katılmamıştı. Alter ve Collier 1986. Tully'nin kendini başkalarının yerine koymaya başlaması 20'li yaşlardayken sivil hava devriyesine katılmasıyla başlar. Bir yalan attıkça başka yalanlar atmaya başladım. Abarttıkça abarttım. Abartılarım büyüdükçe büyüdü, ben de iyice şişirdim. Tully defalarca iş değiştirir. Yaptığı iş başvurularında kendisini binbaşlılıktan albaylığa kadar terfi ettirir. Yükseldikçe savaş hikayelerine uçak kazalarını ekler. Hem ilk karısı çok genç yaşta ölmüştür, hem ikinci karısı hem de çocukları söylediği hikayelere inanmışlar. Üstelik birçok askeri organizasyon tarafından onurlandırılmıştır. Tully'nin davranışlarının nedenini araştıran bir arkadaşı ailesinin birçok ferdini, ilk karısı dahil, ya savaşta ya da hastalıktan kaybettiğini, bu yüzden kendini çok güçlü birisiymiş gibi göstermeye çalıştığını öne sürmüştür. Başka bir arkadaşı da Tully'nin ilgiye, onaya ve şefkate ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Odak noktası olmaktan hoşlanan biridir. Bu hikayenin mantığa aykırı olan yanı Tully'nin sahtekarlıklar yoluyla gerçek başarılar elde etmiş olmasıdır. Haftada 38 dolarlık reklam alan pazarlamacılık konumundan Arizona'nın en büyük iki gazetesinin sahipliğine terfi etmiştir. Muhafazakar üslubuyla yönlendirdiği gazetelere güçlü ve politik bir temel sağlamış, Phoenix'te sanatın yaygınlaşması için önderlik yapmıştır. Böylesine başarılı bir insan neden sonu hüsranla bitecek sahtekarlıklara soyunmuştur? Tully bu konuda çok az bilgi vermiştir. Fakat Tully'nin idolleştirdiği büyük ağabeyinin 2. Dünya Savaşı'nda ölen bir savaş pilotu olması çok anlamlıdır. Münşosen uzmanının hikayesi. Doktor Ganesh Patel, yalancı, Avustralya'ya gittiğinde psikiyatr meslektaşları tarafından çok sıcak karşılanır. Referansları oldukça iyidir. Babasının ve büyük babasının Hindistan politikasında kilit noktalarda görev yaptıklarını belirtmiştir. Doktor Patel daha önce de ABD'de Münşosen'le hastalarla çalıştığını söylemiştir. Doktor Patel hakkında bir soruşturma açılır. Hem çalışmaları hem de özgeçmişi uydurma bulunur, istifası kabul edilir. Fakat Doktor Patel için her şey henüz bitmemiştir. Alanında öncü bir İngiliz tıp dergisine soruşturma sonucunda temize çıktığını belirten bir mektup gönderir. Bir Kanada gazetesi doktorun Nobel ödülüne aday olduğunu yazar. Bu uydurma bilginin gazeteye Doktor Patel tarafından verildiği anlaşılır. Hikayenin en tuhaf yanı, Doktor Patel'in hastalık derecesinde yalan söyleyen kişileri tedavi etmekte uzmanlaşmış olduğunu iddia etmesidir. Yukarıda betimlenen üç sahtekar da aşırı zeki insanlardır. Her üçü de gerçek kimlikleriyle ve becerileriyle başarı elde edebilecek düzeydedirler. Neden kendilerini bile aldatarak bu rollere bürünmüşlerdir? Psikologlar bu soruya cevap bulmak için yıllarını vermişlerdir. En iyi hipoteze, sahtekarlık olgusunu uzun uzadıya araştırmış olan seçkin psikanalizcilerin kişisel klinik çalışmaları irdelenerek ulaşılmıştır. Greenacre 1958A, kadın sahtekarlara daha az rastlandığına dikkati çekerek kadınların dinamiğinin farklı olduğunu, onların sahtekarlıklarının genelde hasta rolü yapmaktan öteye gitmediğini vurgular. Greenacre, 9. yüzyılda papaz rolüne bürünüp sonunda papa olmayı başaran bir kadından bahseder. Bu kadın tarihe Papa Joan olarak geçmiştir. Kadınlarda Münşosen sendromu görülmekte fakat sahtekarlığa pek rastlanmamaktadır. Bu yüzden aşağıda betimlenen psikolojik dürtüler erkekleri baz almaktadır. Ünlü psikanalizcilerden Carl Abraham 1935 bir makalesinde doktor olarak askerliğini yaparken karşılaştığı subayları üç kağıda getiren ve paralarını çarpan bir adamdan söz eder. Abraham 5 yıl sonra aynı adamla yeniden karşılaşır. Adamı çok değişmiş bulur. Sahtekar küçük anne diye nitelendirdiği kendinden yaşça büyük bir dulla evlenmiştir. Yeteneklerini değerlendiren karısı sayesinde aile şirketinde iyi bir mevkiye kadar yükselmiştir. Kısacası kadının ölen kocasının yerini almıştır. Abraham tüm bunları adamın ödipal kompleksini yaşaması, böylece kendini daha suçlu hissetmesi olarak değerlendirir. Nasılsa kadının kocası ölmüştür ve ilk adımı da o atmıştır. Sahtekarlığın en belirgin psikanalitik yorumları ödipal olgu, iktisarsızlık duygusu, hadım edilme korkusu ve güvensiz bir cinsel kimliktir. Sahtekarların çocukluk yaşantıları ve gelişim süreçleri gözden geçirilmiştir. Her şeye karışan bir anne ve fazla içli dışlı bir ilişki etkenler arasındadır. Doç 1955, Dupont 1970, Finkelstein 1974. Anne babanın çocuklarının gösteriş yapmasına seyirci kalması diğer bir etkendir. Crichton 1959'a, Finkelstein 1974. Geleceğin sahtekarı dikkatli bir çocuktur. Başkaları üzerinde bıraktığı etkinin farkındadır. Hem ailenin hem de çocuğun kendisinin başarıyla ilgili beklentileri yüksektir. Geleceğin sahtekarının babası oğlunun beklentileri ve arzularını karşılayıp tatmin edebilecek derecede varlıklıdır. Bu ilginç birliktelik her şeye karışan bir anne ve güçlü bir baba çocuksu bir narsisizm duygusu yaratır ve ödipal kompleks için zemin hazırlar. Çocuk annesinin tüm ilgisini gasp ettiği için babasının misilleme yapacağı korkusuna kapılır. Eğer erkek çocuk babasıyla iyi ve sağlıklı bir ilişki kurmayı başarırsa bu sorun ortadan kalkar. Tam tersi bir durumda çocuk ödipal kompleks yaşamaya başlar. Baba evden uzakta, ilgisiz, hastalıklı veya beş parasız olması nedeniyle güçsüz görünebilir. Crichton 1959A, Deutsch 1955, Dupont 1970. Demara'nın durumunda gözlendiği üzere babanın iflası sonucunda yaşanan ekonomik bunalım aileyi olumsuz yönde etkilemiştir. Crichton 1959A. Babanın başarısızlığı ve aileden uzak olması neticesinde kimlik edinme sürecini tamamlayamayan çocuk egosunun olgunlaşma basamaklarını özümsemede de eksik kalacaktır. Greenacre 1958A, şimdiye kadar kayıtlara geçen sahtekarların çoğunun fiziksel ya da cinsel açıdan özürlü olduklarını belirtir. Bir sahtekarın nasıl doğduğunu gözler önüne seren tüm bu etkenlerin ışığı altında Finkelstein 1974, sahtekarlığı kişinin düşük benlik saygısının narsisist sorunlarıyla başa çıkabilmek için heybetli rollere bürünmesi olarak betimler. Deutsch 1955, sahtekarın büründüğü rol yoluyla gereksiz yere yüceltilmiş egosu ile kendini değersiz ve suçlu hisseden egosu arasındaki hizipleşmeye dur demeye çalıştığını öne sürer. Sayfa 503. Kendi ismini kullandığında egonun değeri düştüğünden sahtekarlığa ağırlık verilir. Bir başka deyişle sahtekarlık yoluyla güçlü erkekimsi bir imaj oluşturulmaya çalışılır. Babasının rolünü oynamaya başlar ama suçluluk hissi nedeniyle rolün gereklerini tam olarak yerine getiremez. Yukarıda belirtilen psikanalitik görüş, ödipal kompleksin içsel sorunlarını çözümleme gayretiyle sahtekarlığı dışa vurduğunu öne sürer. Diğer bakış açıları ödipal sorun üzerinde fazla durmazlar. kişi sahtekarlık yaparak kendini tanımlamaya, kimlik ya da benlik duygusu oluşturmaya çabalıyor olabilir. Bazı sahtekarlar kendi kimliklerine büründüklerinde boşluk duygusu yaşadıklarını, halbuki rol yaptıklarında enerji ve canlılık hissettiklerini öne sürerler. Dr. Ray Grinker, sahtekarlığın kişinin geçmişteki bir başarısızlığı örtbas edebilme, böylece yeterlik hissi duyabilme çabası olduğuna inanır. Benlik saygısı düşük bir birey, kendini yeterli hisseden kişileri kıskandığından onları alt ederek ve oyuna getirerek üstünlük hissi elde etmeye çalışabilir. Güçsüz bir kişi başkalarını başarıyla kandırarak üstün konumuna gelebilir. Yalanı yaşayarak bize acı veren gerçeklerden uzak durabiliriz. 7. bölümde belirtildiği üzere Fenişel 1954, gerçek olmayan bir şey gerçekmiş gibi gösterilebiliyorsa bunun tam tersinin de mümkün olduğu üzerinde durur. Bu Demara'nın kendi kelimeleriyle açıklanabilir. Ben müthiş bir yalancıyım. Hiç doğruyu söylemem. Benim hikayemin en ufak parçaları arasında bile bütünlük, hem de yapısal bir bütünlük vardır. Bu hikayemin doğrudan daha fazla doğruymuş gibi görünmesini sağlar. Christian 1968 sayfa 92. Bu bağlamda sahtekarlığın depresyona karşı ayakta durmayı sağladığını unutmamak gerekir. Lewis 1990. Sahtekarların geçmişlerine bakıldığında bir takım kayıplar yaşandığı görülür. Sahtekarlık yaparak kayıplarını inkar etmeye çalışırlar. Bunun nedeni üzüntüden uzak durmak istemeleridir. Esasında sahtekarlar yeni bir birey kimliğinde aynen mekanikler gibi enerjik olduklarını ifade ederler. Oysa Demara'nın yakın arkadaşlarından bir doktor onu tanıdığım en mutsuz, en behbat insan diye tanımlamıştır. Greenock 1958'de sahtekarlığı sanatçılığa benzetir. Başarılı bir sahtekarın iyi rol yapabilmesi gerekir. Yaratıcılıkla ilgili tek bir tanım olmamasına rağmen bazı sanatçıların eserlerinin Edvard Munch, René Magritte gibi inkar ve kendini boşlukta hissetme gibi duygulardan güdülendiği üzerinde durulur. Wiedermann 1987, Warwick ve Warwick 1984, Greenock 1958b sayfa 540. Hem sanatçının hem de sahtekarın yaratıcılığının en üst noktasında egonun kontrolü ele geçirdiğini belirtir. Sahtekarlar nedense diğer insanlara ilginç gelirler. Gazeteler ve popüler magazinler maskesi düşürülen sahtekarların hikayeleri ile doludur. Sahtekarlığa duyulan ilgi, kişinin sahip olduğu kimliğin evrensel boyutundan kaynaklanır. Doğuş patolojik boyut ve normallik arasındaki sınırın bulanık olduğunu öne sürer. Dünyanın sahtekar ve taklitçilerle dolu olduğunu belirtir. Sahtekarlıkla ilgilenmeye başladığından beri sahtekarlığın onun peşini bırakmadığı, arkadaşları ve yakınları arasında sahtekarlar olduğu, hatta kendi içinde bile bir sahtekarın olduğu üzerinde durur. Sayfa 503. Her çocuk hangisi doğru bu gibi oyunlar oynamıştır. Her yetişkin bireysel kimliği ve toplumsal kimliğini sorgulamıştır. Başarılı insanların çoğu sahtekar olduklarını, diğer insanların düşündüğü kadar yeterli ve becerikli olmadıklarını düşünür. Düşünce ve duyguların bu kesişimi sahtekarlık sendromu olarak adlandırılabilir. Conrad 1975, bunu uygunsuz bir duruma karşı nevrotik tepki geliştirmek olarak nitelendirmiştir. Conrad'ın gözlemlerine göre bu insanlar zayıflıklarının ortaya çıkmasından korktukları için diğer insanlarla yakınlaşmaktan kaçınmaktadırlar. Clance ve Imes, kendilerini sahtekar olarak addeden başarılı kadınların bir özelliğinin sahtekarlık olgusu olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu sendrom, daha sonra her iki cinse yayılmış ve kendini kandırma davranışları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Cats de Vries, 1990. Sahtekarlık sendromu olan kişiler herkesi kandırdıklarına, esasında diğer insanların düşündüğü kadar zeki ve becerikli olmadıklarına inanırlar. Kendilerini sahtekar ve düzenbaz olarak hissederler. Başarılarını şansa, cazibelerine, fiziksel güzelliklerine ya da çok çalışmalarına bağlarlar. Anne babalarından daha başarılı olmaları ve toplumda daha üst sınıflara çıkmaları gerektiğine inanırlar. gerçek kimlik ve sonradan bürünülen rol arasındaki çatışma sahtekarlık dürtüsüne ivme kazandırır. Dolandırıcılar. Dolandırıcı için aşağıda yapılan betimleme profesyonel bir yazarın yazdığı öz yaşam öyküsünden alınmıştır. Abagnale 1980. Usta Dolandırıcı'nın Hikayesi. Usta dolandırıcı Frank Abagnale Jr. son haber alındığında çeşitli işletme ve bankalarda çalışan memur ve işçilerin katıldığı suç işlemekten nasıl uzak durabiliriz seminerlerini düzenleyen özel bir şirketin üst düzey yöneticisi olarak çalışmaktadır. Abagnale'in dolandırıcılık geçmişi sahte bir kredi kartıyla babasının binlerce dolarını dolandırmasıyla başlamıştı. Daha sonra Pan Amerikan pilotu rolüne bürünüp bir müddet yurt dışına bedava uçmuştu. Ömründe hiç uçuş dersi almamış olmasına rağmen pilot koltuğuna oturmuştu. Lüks bir yaşantı sürmesine rağmen bulaştığı pislikler nedeniyle ömrünün çoğunu Fransız, İsveç, Amerikan hapishanelerinde çürütmüştü. Abagnale yazdığı öz yaşam öyküsünde çocukluğu ve gençliği ile ilgili bilgi verirken sadece anne babasının ilişkisinin kötü olduğunu, o 12 yaşındayken boşandıklarını belirtmiştir. Babası ondan hep annesiyle aralarında arabulucu olmasını istemiştir. Abagnale babasının alkolik ama hoşgörülü ve başarılı bir iş adamı olduğunu anlatır. Abagnale'in delikanlığı sırasında babası maddi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Abagnale'in öz yaşam öyküsü adından tutun da yakalayabilirsen yakala son cümlesine kadar zeka oyunları ve insanları alt etme becerileriyle doludur. Bunu Ekman 1992 kandırmadan alınan hazla açıklamaya çalışır. Abagnale ise kendi cümleleriyle olaya şöyle açıklama getirmeye çalışır. Ben hala bir dolandırıcıyım. Tek fark bugünlerde geçmişte yaptığım gibi hayatın negatif yönlerini değil de pozitif yönlerini organize etmeye çalışıyorum. Sahip olduğum becerileri yeniden yönlendiriyorum. Sayfa 253. Dolandırıcı Hanımefendinin Hikayesi. Saint Stephen Kilisesi'nin hiçbir cemiyet üyesi, kilisenin mali işlerini yürütmek üzere göreve getirilen o kibar hanımefendinin kilisenin 21 dolarını dolandıracağını düşünmemişti. Hiç kimsenin aklına bu çekici hanımefendinin muhasebeci olarak çalıştığı şirkette 1.2 milyon doları zimmetine geçirdiği için 2,5 yıl devlet hapishanesinde yattığı gelemezdi. Şerri tam bir güneyliydi. Herkesin gönlünü alıyor, kilisenin yararına satış yapmak için kekler yapıyor, tam bir hanımefendi gibi giyiniyordu. Köklü ailelerin yaşadığı elit bir semtte oturuyordu. Esasında kelimenin tam anlamıyla bir dolandırıcıydı. Şerri tüm becerilerini etrafındaki insanları oyuna getirmek için kullanıyordu. Tonlarca parayı kendi hesabına kolayca geçirebilmesi, akıllı davranmasının ötesinde kimsenin ondan şüphelenmemesinden kaynaklanıyordu. Geçmişte dolandırıcılıkları defalarca ortaya çıkmış ama hiç ders almamıştı. Şerri 5 yaşındayken babası onları terk etmişti. Annesi asabi biri olup çıkmıştı. Babasının yaramazlıklarına dayanamayarak onları terk ettiğini söylemişti. Annesi onlar hiç yokmuş gibi davranmakta ve yaşamaktaydı. Şerri annesinden dayak yememek için yalan söylemeye başlamıştı. Bir müddet sonra yalan hayatının bir parçası haline gelmişti. Karnesindeki notları değiştiriyor, devamsızlığını açıklamak için okula annesinin imzasını taklit eden mektuplar yazıyor ve ufak çaplı hırsızlıklar yapıyordu. Kötü yönlerini erkek arkadaşlarından başarıyla saklıyordu. 18 yaşındayken güvenilir ama sıkıcı, Şerri'nin geçmişini bilmeyen bir adamla evlenmişti. Evlendikten 3 yıl sonra Şerri ilk kez zimmetine para geçirir. Hem paraya ihtiyacı vardır hem de evliliğinden sıkılmıştır. Tutuklandığında kocası ilk önce yapılan suçlamaları kabullenmek istemez. Ama suçlu bulunup hapis cezasına çarptırılınca boşanmak için mahkemeye başvurur. Hapishaneden çıktıktan sonra ilişkiye girdiği erkeklerden geçmişini saklayabilmek için yeni bir kimliğe bürünür. Psikodinamik bakış açısıyla Şerri son derece düzensiz aile yaşantılarına bağlı olarak daha çocukken olayları birbirine karıştırmadan yaşamayı öğrenmiştir. kendisini herkese kültürlü, çekici, başarılı gibi gösterirken içten içe acı, hüzün, nefret ve kin duymuştur. Yalan söyleme, kandırma ve sahtekarlık ona güç ve etkinlik kazandırmıştır. Başarılı olduğunda ise yıllarca aşağılanmış benliği nedeniyle başarısının farkına varamamış, sonuçta yine başarısızlık ve hüsran yaşamıştır. Dolandırıcı kadın ve erkeklerle ilgili basında çıkan haberler haricinde özellikle psikolojik açıdan çok az şey bilinmektedir. Sahtekarlıkla ilgili çok az kitap yazılmıştır. Hyman 1989. Klasik bir eser olan Amerikalı Dolandırıcı, Morer 1974, dahil olmak üzere basılan tüm kitaplar bu insanların davranışlarını güdüleyen faktörlerden çok neler yaptıkları ve renkli kişilikleriyle ilgilidir. Eldeki verilere dayanarak Esenk ve Meslektaşları 1977, erkek sahtekarlıkların düzenbazlıklarının Esenk kişilik envanterinde değerlendirilen suçlardan farklı olduğunu öne sürerler. Bulgular sıradan hırsızlık olaylarına karışanlarla gerçek sahtekarların aldıkları puanların birbirinin tam tersi olduğunu göstermektedir. Sahtekarlar suç dünyasının aristokratları olarak nitelendirirler. Üstün zekalı, becerikli, tatlı dilli ve kurnazdırlar. İnsan doğasını iyi bildiklerinden bu bilgiyi iyi kullanırlar. Çok az dolandırıcı mahkemeye düşmüştür. Mahkemeye düşenlerin çok azı cezasını tamamlamıştır. Morer 1974 sayfa 3. Psikanalitik literatürde sahtekarlar ve dolandırıcılar birbirlerine bağlı olarak incelenmiştir. Oysa bu bağlantıyı destekleyecek çok az somut veri vardır. Gerçekte bu bağlantı doğru olabilir. Çünkü dolandırıcı sahte bir kimliğe bürünmektedir. Olayın gelişimi ve psikodinamik boyutu Thomas Mann'ın, Felix Krull'un İtirafları ve Herman Melville'in Dolandırıcı adlı kitaplarının analiziyle irdelenmiştir. Gray 1975, Katz de Vries 1990. Gray'in yorumuna göre sahtekarların psikolojik çatışmaları yenilikçi, etkileyici ve tahrik edicidir. Gray sahtekarları kelimeleri işlerine geldiği gibi kullanan insanlar olarak tanımlar. Aynı hipnozcular gibi sahtekarların da her şeye inandıklarını belirtir. Zaten böylece sahte ilişkiler kurmaktadırlar. Gray sahtekarların oldukça açgözlü ve hırslı olduklarını, başkalarının parası, malı, mülkü hatta kişiliğinde bile gözlerinin olduğunu ileri sürer. İnsanları sahiplenmeye çalışırlar. Bundan dolayı politikaya ve din adamlığına ilgi duymaktadırlar. Dolandırıcılık hem dolandıran hem dolandırılanın ihtiyaçlarının belirlenmesi üzerine kurulu dinamik bir ilişkidir. Dolandırıcı öncelikle kurbanın hassas yönlerini tespit eder, sonra onun zayıf noktasından vurur. Bu derece iyi dalavereler yapabilen sahtekarlar çoğu kez kendi kendilerini uçuruma sürüklenmekten alıkoymazlar. Hankis 1980 çeşitli dolandırıcılık teknikleri üzerinde durur. Bu teknikler ilgisiz ve lüzumsuz bilgi bombardımanı üzerinde yoğunlaşır. Bu bilgiler bazıları tarafından sorgulanmadan doğru olarak kabul edilirken diğerleri tarafından hikayelerini daha ikna edici hale getirmek için kullanılmaktadır. Dolandırıcı psikodinamik ve sosyodinamik faktörler üzerinde oynayarak gerçeği değiştirir. Üstelik kurbanını ikna etmeyi başarır. Hiç kimse başka birinin dürüstlüğüne meydan okumaya gönüllü değildir. Usta bir dolandırıcı kurbanının şüphelerini gidererek onu güçsüz hale getirir. Benzer olarak dolandırıcı, dolandıracağı kişiyle ilişki kurabilmek için gayret sarf eder. Ortak bir arkadaş bir tanıdık bulmaya çalışır. Böylece bir ortak bağlantı her türlü şüpheyi yok eder. Sonuçta dolandırıcı, dolandıracağı kişinin özel hayatına girer ve ona ait bir şeyi alıp uzaklaşır. 12. ayrımın sonu sayfa 144.